Tora'nın incileri. Nermin Bezmen.
Ayrım 8.
Aklından geçenlerin saçmalığını, gerçek dışılığını bildiği halde o kadar keyifliydi ki bu sanal dünyasının yok olmasına izin vermiyordu. Radyoda Korsakov'un The Flight of the Bumblebees'ini duyduğunda kendini gerçekten zamanlar arasında uçuşan bir arıya benzetti. Müziğin ritmine kendini kaptırarak büyük bir keyif içinde, arada durup düşünerek, içkisini yudumlayarak, özenle hafta sonunda gündüz ve akşam için giyeceklerini seçti. Duşunu alıp hazırlandıktan sonra saate baktığında neredeyse ucu ucuna yetişeceğini gördü. Tam 7'de telefon çaldı. Resepsiyondan kendisini almaya geldiklerini haber veriyorlardı. Aynada kendisine son bir bakış attı. Beyaz kolsuz keten elbisesinin uzun eteğinin önüne derin bir yırtmaç bırakan düğmelerden birini daha kapadı. Belindeki kalın deri kemeri bir parça daha sıktı. Omuzlarında dalgalanan saçlarını kemik bir tokayla at kuyruğu yaptı ve odaya son bir bakış attıktan sonra omuz ve el çantasını alıp odadan çıktı. Resepsiyona indiğinde Burnham'ların şoförünün kendisini beklediğini gördü. Genç adam hemen atılıp kendini tanıştırdı ve çantasını aldı. Huma resepsiyona birkaç gün için otel dışında olacağını söyledi ve kendisine ulaşabilecek cep telefonu numarasını bıraktıktan sonra otelden çıktı. Bütün gün New York üzerinde dağılmış kuşlar Central Park'taki yuvalarına dönüyor olmalıydılar. Akşamın puslu bir sıcaklıkla değişen rengi içinde, telaşlı kanat çırpışlarıyla geliyor, ağaçların yeşilleri arasında kayboluyorlardı. Otelden çıkan şık müşteriler, taksilere, limuzinlere dağılıp New York gecelerine doğru yola koyuluyorlardı. Huma, şoförün kapısını açtığı lacivert Rolls-Royce'a bindiğinde, Southampton'da gideceği evi aşağı yukarı tahmin edebiliyordu. Arabanın radyosunda çalan No Hey Problema'nın kıvrak alaycı Latin havası, birden içinde olduğu masalımsı yolculuk ruhuna çok uygun geldi. Arkasına yaslandı, şoförün arabayı New York'un cumartesi akşamı trafiğinden çıkarmasını, hiç sabrı taşmadan, tam aksine şehri doya doya yaşayabiliyor olmaktan mutlu izledi. New York'un 24 saat yaşayan ruhunu, telaşını, rengini hep sevmişti. "Şehir trafiğini aşınca rahat yol alacağız efendim," dedi şoför. Yolun kalabalığında kendi kusuru varmış gibi. 495'e çıktıktan sonra nispeten açılır. Hampton'lara gidiş yolu bu saatte rahatlamış oluyor. "Mühim değil, gayet keyifli bir yolculuk yapıyorum," dedi Huma ve arkasına yaslanıp geçtikleri yolları izlemeye devam etti. Gerçekten de 495 doğu yolunda Manorville çıkışından sonra yol açıldı. Sunrise Highway ve 7 numaralı Southampton çıkışını Montauk Highway takip etti. Shinnecock Kızılderili Rezervasyon Bölgesi'nden geçip Montauk'un Hill Street olduğu noktadan sonra sağa First Neck Lane'e saptılar ve yola çıkalı 1,5 saat olmuştu ki beyaz boyalı 2 katlı muhteşem bir yazlık evin önünde durdular. Çakıl taşlarıyla şekillendirilen araba yolunun sonunda ağaçlar altında park etmiş diğer arabalar da Rolls-Royce olmasalar bile belli bir servetin ve zevkin varlığını yansıtıyordu. Huma kapısını açan şoföre teşekkür edip indikten sonra kolonlar arasında kalan verandaları, geniş pencere ve balkon camlarını gölgelendiren yeşil bordo beyaz çizgili tenteleri ve binanın yer yer üst katına kadar dolanmış sarmaşıkları beğeniyle izledi. Kapıya doğru çantasını taşıyan şoförü takip etmeye başlamıştı ki evin büyük ana kapısı açıldı ve ince uzun son derece gösterişli kızıl saçlı bir kadın göründü. Heyecan içinde kollarını açarak ona doğru ilerledi. "Huma, küçük Huma, hoş geldin." Huma hayatında ilk kez gördüğü Lillian'ı gariptir, sanki hep tanıyormuş gibiydi. Lillian da yaşı belli olmayan, daha doğrusu o hiç yaşlanmayan kadınlar kategorisindeydi. Bazı estetik müdahaleler olmuşsa bile onda hiç suni bir ifade yaratmamıştı. Huma da gülümseyerek ona sarıldı. "Merhaba Lillian, Beni arabayla aldırdığınız için çok teşekkür ederim. Başka türlü olabilir miydi hayatım? İnan hiç kimseye fazladan bir şey yaptırmış değilsin. Sonra omuzlarından tutup yüzüne dikkatle baktı. Tanrım, inanamıyorum. Hüma'ya, yani büyük annene o kadar benziyorsun ki. Lilia'nın gözleri yaşarmıştı. Onu tanıdığım zaman senden çok daha büyüktü ama inan, renklerin, pırıltın aynı o. Eminim seninle gurur duyuyordu. Sanırım, ikimizin arasında özel bir bağ vardı. Hadi gel, şimdi Robert'ı şaşırtmaya gidelim. Çok şaşıracak, çok. Kol kola evin kapısından girdiler. Beyaz damarlı mermerle döşeli geniş antre, iki yanında iki büyük Venedik aynasının önündeki bahülerle girene büyük bir zevkle hoş geldin diyordu. Bahülerin üzerinde boylu boyunca yerleştirilmiş onlarca beyaz orkide aynalardan yansıyıp çoğalıyordu. Lillian Hüma'nın elinden tutarak salona doğru yürüdü. Yüzünde muzip bir kız çocuğunun ifadesi vardı. Gel canım, verandada içki saatindeydik. Geniş salonda çepeçevre, üst katın odalarına açılan koridorun trabzanlarına ve ikinci katın tavanına kadar uzanan yükseklikle müthiş bir ferahlık yaratılmıştı. Antika eşyalar, ahşapları renksiz, cilasız, doğal renklerinde bırakılarak ve beyaz ketenle kaplanarak, devirlerinin ağırlığından sıyrılmış, maun zemin üzerinde snob bir rahatlıkla yerleştirilmişti. Bütün sehpaların masaların üzerinde, antredeki gibi cam saksılarda beyaz orkideler vardı. Salonun iki yanı açılmış cam kapılarından, evin önünde boylu boyunca uzanan geniş bir verandaya çıkılıyordu. Hüma, eli Lillian'ın elinde, kulaklarında Nat King Cole'un kadife sesinden Nature Boy melodisi, önlerinde açılan kumsala ve okyanusa bakarak yürürken, duyduğu huzuru tarif etmesine imkan yoktu. ''Robert, aşkım, bak kim burada?'' Verandanın ön tarafında denize dönmüş duran erkek onlara döndüğünde, yüzündeki ifade gerçekten görülmeye değerdi. Lillian, Hüma'nın elini bırakıp kocasının yanına doğru seyirtti. Onun koluna girdi. ''İnanabiliyor musun? Bizim sevgili Hüma'mızın torunu.'' Robert, elindeki içki kadehini masaya bıraktı. Gözlerindeki şaşkınlık ifadesi sevgi kıvılcımlarıyla pırıldadı. Ama ne zaman? Nasıl? Ben de bir saat kadar önce öğrendim geldiğini ama sana sürpriz yapmak istedim. Robert kollarını açarak Hüma'ya doğru adım attı. Ama ne sürpriz! Gerçekten harika bir sürpriz. Hoş geldin. Robert karısından yaşça oldukça büyük olmalıydı ama yanık teni, beyazlaşmasına rağmen gür saçları, sportif vücuduyla, senelerle alay eder gibi duruyordu. Hüma bu kadar sıcakkanlı ve sevecen bir şekilde karşılanmasının verdiği keyifle gülümsedi. ''Merhaba Bay Burnham. Bana Robert de lütfen.'' Lillian yerinde duramaz bir ifadeyle araya girdi. ''Hadi tatlım, sana odanı göstereyim. Sonra beraber bir içki içeriz.'' ''Gecikmeyin.'' diye seslendi kocası. ''Hiç yalnız kalamaz.'' dedi Lillian gülerek. İkinci kattaki uzun koridorun sağ tarafındaki yatak odasına girdiklerinde, Hüma'nın çantası çoktan yatağın ayak ucuna bırakılmıştı. ''İşte canım, odan burası. Umarım rahat edersin.'' Hüma doğru okyanusa açılan verandaya çıktı. ''Lillian, burası harika. Çok teşekkür ederim.'' ''Bir şey değil tatlım. Şimdi seni yalnız bırakayım. Belki bir şeylerini asmak, yerleştirmek istersin. Aşağıda bekliyoruz seni.'' ''Tamam, az sonra sizinle olurum.'' Verandada durup hafif bir rüzgarla okyanustan gelen kokuyu içine çekti. Bir gün önce içinde olduğu Londra'nın tutucu, geleneksel, resmi havasından sonra, burada karşılaştığı formaliteden uzak ortam, evin ve ev sahiplerinin hiçbir tasa barındırmayan görünümü içini huzurla doldurmuştu. Kendisine bu kadar kucak açılmış olmasında, babaannesinin geride bıraktığı sıcak dostluğun ne kadar önemli bir yeri olduğunu biliyordu. Elini yüzünü yıkayıp parfümünü tazeledi. At kuyruğu yaptığı saçlarını çözdü, omuzlarına inen gür bal rengi dalgaları açık bıraktı. Aşağı kata tekrar inerken, duvarda asılı antika, o büson halıları hayranlıkla izledi. müzik değişmiş, totem dans çalıyordu. Salondan geçip verandaya doğru yönlendiğinde bir an nefesini tuttu. Dışarıda Burnham çiftinin yanındaki erkek Trevor Harris olabilir miydi? Ama yabancı yüzünü ondan yana döndüğünde bunun sadece bir profil benzerliği olduğunu fark etti. Belki de gür, uzunca bırakılmış saçları andırmıştı Trevor'ı. Ancak onun aksine koyu kumral saçlarındaki beyazlık, şakaklarında tarakla çizilmiş gibi ince kırlardan ibaretti. Lillian yüzünde yine o kocaman gülümsemesiyle Huma'yı aralarına aldı. İşte güzel misafirimiz geldi. Huma tatlım, bu oğlumuz Brian. Huma, Brian'la el sıkışırken onun olağanüstü sıcak ve candan temasını yadırgamadı. O da tıpkı ebeveynleri gibi yapmacıktan uzak bir samimiyet gösteriyordu. Bakışlarındaki beğeni çok belliydi. Genç kadının elini avucundan bırakmadan konuştu. Annemin hakkındaki metini abartılı bulmuştum. Haksızlık etmişim, özür dilerim. Sesi ve diksiyonu bir tiyatro oyuncusununkini andırıyordu. Teşekkür ederim derken, uzun zamandır bir iltifattan bu kadar haz etmediğini düşündü Huma. Yaşı 40'ına doğru olmalıydı. Gözleri anne ve babasınınkiler gibi açık maviydi. Dudakları antik Yunan heykellerindeki dolgunluğunda mahzunluk barındıran bir ifade taşıyordu. Ama gülümsediği an annesinin tasasız neşesi aynen yüzünde canlandı. Brian verandanın köşesinde kurulu bara doğru ilerlerken sordu. Ne içersin Huma? Huma sorunun içinde isminin üstelik doğru telaffuz edilmesini çok hoş buldu. Sanki özel bir ilgi, yakınlık hissetti. Diğerlerinin elindeki kadehlere bakıp hiç tereddütsüz Martini lütfen dedi. Robert üzüntülü bir ifadeyle Huma'nın elini avuçları arasına aldı. Çok üzgünüm dedi. Sevgili Huma'mızı kaybettiğimizi duydum. O bizim için çok önemliydi. Yaşını biliyorum ama yine de ölümüne inanmak çok zor geliyor. Bizim için de kabullenmesi zor oldu. Yakınlığınıza teşekkür ederim. Lillian geniş hasır kanepeye yerleşip yanını işaretle Huma'yı oturmaya davet ederken sorularını sormaya başladı. Şimdi anlat bakalım tatlım. New York'a geliş sebebin iş mi, tatil mi? Buna kestirme bir cevap veremedi Huma. Kendisini ailesi gibi karşılayan ve belki de babaannesiyle ilgili bir şeyler öğrenebileceği bu insanlara, burada bulunuş sebebini, hikayenin cinsellikle ilgili yanını es geçerek anlatmaya başladı. O andan itibaren kimse bir şey sormadı, sözünü kesmedi. Sadece Brian bir kez içkilerini tazelemek ve verandanın minik ışıklarını yakmak için ayağa kalktı. Konuşmasına noktayı koyduğu zaman Burnham'ların yüz ifadeleri sanki bir rüyaya girip çıkmış gibiydi. İlk sessizliği bozan Brian oldu. "Tanrım," dedi, "benim babaannemin bileğini kelepçeleyip öldüğünü düşünüyorum da..." Babası dinlediklerine duyduğu şaşkınlık arasında küçük bir kahkaha attı. "Annem mi? Mümkün değil." Evet, Shana Burnham'ın da vardı kendisine göre egzantrik tarafları ama kelepçe, mezara götürülen hatıra defteri, gizli kasalar, yok, bunlar ona göre değildi. "Shana'yı ne zaman kaybettiniz?" "Annem öleli 20 sene oldu. O da Huma gibi hiç hastalanmadan uykusunda vefat etti. Son gününe kadar da her fırsatında büyük anneni anlatıp durdu. Onu çok tanımak isterdim." "Çok severdin," dedi Lillian, kayınvalidesinden bahsederken sevgi dolu bir ses tonuyla. "Ama esas onları bir araya geldiklerinde görecektin. Huma'nın her ziyaretinde öyle bir kaynaşırlardı ki, aralarında yaşadıklarından, anlattıklarından daha fazlasını paylaştıklarını hissederdin. Bazen bir kelime, bazen bir tavır karşısında birbirlerine göz kırpar, müşterek hatırladıkları bir şey için bize açıklamadan dakikalarca çocuklar gibi gülerlerdi. Bazen de tam aksi, derin bir hüzün içinde gözyaşlarıyla birbirlerine sarılır, bizim bilmediğimiz bir acıyı paylaşır gibi birbirlerini teselli ederlerdi. "Biliyor musunuz," dedi Huma içinden gelerek, "bunu sizlerle paylaşmam o kadar iyi geldi ki, kendimi daha hafif hissediyorum şimdi."
Ayrım sonu.